Ayrımon, sayfa 98, bölüm 12. Patronun yüzünde o küçük tebessümüyle masama fazlaca yaklaşmış olarak yanımda duruyor. Dudakları sıkıca birbirine yapışmış, incecik bir çizgiye dönmüş. Pantolonunun ağı dirseğime değiyor. Bir iptal işlemi için yazmakta olduğum kapak sayfasından başımı kaldırıp bakıyorum. Bu sayfalar hep aynı cümleyle başlar. İş bu belge, motorlu araçlar ulusal güvenlik yasası uyarınca düzenlenmiştir. Şirketimiz bir kusurun varlığına karar vermiş olup, bu hafta sorumluluk formülünü uyguladım ve nasıl olduysa bu sefer A çarpı B çarpı C geri çekme maliyetinden büyük çıktı. Bu haftanın sorunu cam sileceklerindeki kauçuk bıçağı yerinde tutan küçük plastik tutamaçlardı. Önemsiz bir kalem. Etkilenen araba sayısı sadece 200. İşçilik maliyeti yok gibi bir şey. Geçen hafta daha sıradan bir haftaydı. Geçen haftanın sorunu biyolojik bozukluklara yol açtığı bilinen bir maddeyle tabaklanmış bir deriydi. Sentetik niret ya da onun kadar yasa dışı olup da 3. dünya ülkelerinde hala kullanılmakta olan bir şey. O kadar güçlü bir madde ki onunla temas eden her hamile kadının karnındaki ceninde doğum kusurlarına yol açabilir. Geçen hafta Ulaştırma Bakanlığı'na arayan olmadı. Kimse geri çekme işlemi başlatmadı. Yeni deri çarpı işçilik maliyeti çarpı idari maliyet işleminin sonucu şirketin ilk 3 aylık kârını aşacaktır. Günün birinde hatamızı fark eden biri çıksa bile 6500 arabanın deri döşemelerini yenileme maliyetinin yanına bile yaklaşmadan bir sürü acılı aileye tazminat ödeyebiliriz. Ama bu hafta bir geri çekme işlemi yürütüyoruz. Ve bu hafta uykusuzluk geri geldi. Uykusuzlukla birlikte bütün dünya kafama üşüşüp mezarıma sıçmaya karar veriyor. Patronum gri kravatını takmış. Demek ki bugün günlerden salı. Patronum masama bir kağıt getiriyor ve bir şey kaybedip etmediğimi soruyor. Bu kağıt fotokopi makinesine bırakılmıştı diyor ve okumaya başlıyor. Dövüş kulübünün ilk kuralı dövüş kulübü hakkında konuşmamaktır. Gözleri kağıdın bir ucundan öbür ucuna gidip geliyor ve pis pis gülüyor. Dövüş kulübünün ikinci kuralı dövüş kulübü hakkında konuşmamaktır. Tyler'ın sözlerini patronumun ağzından çıkarken duyuyorum. Orta yaş göbeğiyle, masasının üstündeki aile fotoğrafıyla, erkenden emekli olup kışlarını Arizona çöllerinden birindeki bir karavan parkında geçirme hayalleriyle patron bey. Kaskatı kolalanmış gömlekleri, ve salı öğleden sonrasının değişmez berber randevularıyla patronum yüzüme bakıyor ve diyor ki, "Umarım bu sana ait değildir. Ben Joe'nun dizginlenemez öfkesiyim." Tyler benden dövüş kulübü kurallarını yazmamı ve kendisi için 10 kopya çıkarmamı istedi. 9 değil, 11 değil, 10 kopya dedi Tyler. Ne var ki ben uykusuzum ve 3 gündür uyuduğumu hatırlamıyorum. Bu yazının aslı olmalı. 10 kopya çıkardım ve yazının aslını orada unuttum. Fotokopi makinesinin suratıma parlayan paparazzi ışığı. Uykusuzluğun dünyayla arama soktuğu uzaklık. Her şey bir kopyanın kopyasının kopyası. Hiçbir şeye dokunamazsın ve hiçbir şey sana dokunamaz. Patronum okumaya devam ediyor. Dövüş kulübünün üçüncü kuralı, her dövüşte sadece 2 kişi kapışır. Patronum okuyor. Aynı anda birden fazla dövüş olamaz. Şayet şu anda uyumakta değilsem, tam 3 gündür uyumadım. Patronum kağıdı burnumun altına sokmuş sallıyor. Ne diyorsun buna? Diyor. Mesai saatlerinde oynadığın küçük bir oyun mu bu? Sana bütün dikkatini işine vermen için para ödeniyor. Savaş oyunlarıyla zaman öldürmen için değil. Fotokopi makinelerini özel işlerinde kullanman için de değil. Ne diyorsun buna? Kağıdı burnumun altına sokmuş sallıyor. Ne düşünüyorsun diye soruyor. Mesai saatlerini kendi küçük hayal dünyasında geçiren bir eleman konusunda ne yapmalıyım sence? Sen benim yerimde olsan ne yapardın? Ne mi yapardın? Yanağımdaki delik, gözlerimin etrafındaki morumsu siyah şişkinlik ve elimin dışında Tyler'ın öpücüğünden kalma kırmızı, kabarık yara izi. Kopyanın kopyasının kopyası. Düşünceler. Tyler neden dövüş kulübü kurallarının 10 kopyasını istedi ki? Hindu ineği. Şunu yapardım, diyorum. Bu kağıt hakkında kiminle konuştuğuma çok dikkat ederdim. Diyorum ki, bunu yazan kişi tehlikeli, psikozlu bir katile benziyor. Bu içine kapanık şizofren, büyük olasılıkla iş gününün herhangi bir anında kendini kaybedebilir ve karbin gazıyla çalışan bir armalit AR-80 yarı otomatikle ofisten ofise saldırabilir. Patronum öylece yüzüme bakıyor. Bu herif, diyorum, muhtemelen her gece evinde oturup kurşunlarının ucuna keskiyle bir haç işareti oyuyordu. Böylece bir sabah işe gidip de o mızmız, o beceriksiz, o zavallı, o ağlak, kıç yalayıcı, götlek patronunun karnına bir şarjör dolusu kurşunu boşalttığında her kurşun o yivler boyunca parçalanacak ve karnının içinde domdom kurşunu gibi saçılarak o iğrenç bağırsaklarını kiloyla bel kemiğinden dışarı dökecek. Sosis zarına benzeyen ince bağırsaklarındaki ağır çekim bir patlamayla bağırsak çakranın açıldığını düşün. Patronum kağıdı burnumun altından çekiyor. Hadi diyorum, biraz daha okusana. Yok, cidden diyorum. Çok ilgi çekici bir şeye benziyor. Tamamen hasta bir zihnin ürünü. Ve gülümsüyorum. Yanağımdaki deliğin göt deliğine benzeyen çeperi bir köpeğin diş etleri kadar siyah. Gözlerimi çevreleyen şişliğin üstünde davul gibi gerilmiş olan derim bana cilalıymış gibi geliyor. Patronum öylece yüzüme bakıyor. Dur ben sana yardım edeyim diyorum. Diyorum ki dövüş kulübünün dördüncü kuralı aynı anda birden fazla dövüş olamaz. Patronum bir kağıda bir bana bakıyor. Diyorum ki beşinci kural dövüşten önce gömlekler ve pabuçlar çıkarılır. Patronum bir kağıda bir bana bakıyor. Belki de diyorum bu kafayı yemiş psikopat bir Eagle Apache kullanmayı tercih eder. Çünkü Apache'ler 30 kurşunluk şarjör alır ve sadece 4,5 kilo çekerler. 30 kurşunla psikopat kahramanımız Maun masaları baştan başa geçip bütün genel müdür yardımcılarını öldürdüğü gibi geriye direktörler için de birer kurşunu kalır. Ağzımdan çıkanlar Tyler'ın sözleri. Melek gibi bir adamdım ben. Patronuma boş boş bakıyorum. Patronumun mavi gözleri var. Uçuk peygamber çiçeği renginde mavi, masmavi gözler. J68 ve R68 karbinli yarı otomatikler de 30 kurşunluk şarjör alır ve sadece 3,5 kilo çekerler. Patronum öylece yüzüme bakıyor. İnsan korkuyor doğrusu, diyorum. Muhtemelen yıllardır tanıdığım birisidir bu. Muhtemelen bu herif senin hakkında her şeyi biliyordur. Nerede yaşadığını, karının nerede çalıştığını ve çocuklarının hangi okula gittiğini. Bütün bunlar çok yorucu ve çok ama çok sıkıcı geliyor birden. Hem Tyler neden dövüş kulübü kurallarının 10 kopyasını istedi ki? Söylemek zorunda olmadığım bir şey varsa, o da doğum kusurlarını yol açan deri döşemelerden haberdar olduğumdur. Satın alma görevlisini kandıracak kadar iyi görünen ama 3000 kilometrede bozulan uyduruk fren balatalarını biliyorum. Torpido gözündeki haritalarınızı tutuşturacak kadar ısınan klima reostasını biliyorum. Enjeksiyondaki geri parlama yüzünden kaç kişinin diri diri yandığını biliyorum. Patlamaya başlayan turbo güçlendiricilerin pervane kanatlarını yolcu bölmesine fırlatması sonucunda dizlerinden aşağısı kopmuş insanlar gördüm. Tetkiklere gidip yanmış arabaları gördüm ve kaza sebebinin kayıtlara meçhul diye geçtiği raporları gördüm. Hayır diyorum. O kağıt benim değil. Patronumun iki parmağı arasında duran kağıdı tutuyor ve hızla çekip alıyorum. Kağıdın kenarı galiba baş parmağını kesiyor. Çünkü patronumun eli birden ağzına gidiyor ve hararetle parmağını emmeye başlıyor. Gözleri iri iri açılmış bir halde. Belki de diyorum. Her bulduğun ıvır zıvırı tutup bana getirmemelisin. Pazar akşamı omuz omuza erkekçeye gidiyorum ve Trinity Piskoposluğun bodrum katını neredeyse bomboş buluyorum. Bir tek koca Bob orada. Vücudumdaki her kas sızım sızım sızlayarak içeri giriyorum. Ama kalbim hala güm güm atıyor ve düşünceler beynimde fırtına gibi savruluyor. Uykusuzluk böyledir işte. Kafandaki düşünceler bütün gece yayın yapar. Bütün gece aynı şeyi düşünürsün. Uykuda mıyım? Uyudum mu ben? Benim zavallılığımla alay eder gibi koca Bob'un tişörtünden fırlayan kollar bölük bölük kaslarla örülmüş. Kolları o kadar sert ki pırıl pırıl parlıyor. Koca Bob gülümsüyor. Beni gördüğüne çok sevinmiş. Koca Bob öldüğümü sanıyormuş. Evet, diyorum, ben de öyle. Neyse, diyor Koca Bob. Sana iyi haberlerim var. Herkes nereye kayboldu? İşte iyi haber bu, diyor Koca Bob. Grup dağıldı. Gelen olursa haber vereyim diye uğruyorum ben. Gözlerim kapalı. Ekoseli ucuzcu mağaza kanepelerinden birine çöküp oturuyorum. İyi haber şu ki, diyor Koca Bob. Artık yeni bir grup var. Ama bu yeni grubun ilk kuralı, kimseye ondan söz edemezsin. Aman Tanrım. Koca Bob diyor ki, ikinci kural, kimseye ondan söz edemezsin. Lanet olsun. Gözlerimi açıyorum. Lanet olsun. Grubun adı Dövüş Kulübü, diyor Koca Bob. Ve cuma geceleri şehrin öbür ucundaki eski bir garajda toplanıyor. Perşembe geceleri daha yakındaki bir garajda toplanan bir dövüş kulübü daha var. O yerlerin ikisini de bilmiyorum ben. Dövüş kulübünün ilk kuralı, diyor Koca Bob, dövüş kulübü hakkında konuşmamaktır. Çarşamba, perşembe ve cuma geceleri Tyler makinistlik yapıyor. Daha geçen hafta maaş çekini gördüm. Cumartesi geceleri Tyler benimle birlikte dövüş kulübüne geliyor. Her dövüşte sadece iki kişi kapışır. Pazar sabahları eve sersefil dönüyor ve bütün öğleden sonrayı uyuyarak geçiriyoruz. Aynı anda birden fazla dövüş olamaz. Pazar ve pazartesi geceleri Tyler garsonluk yapıyor. Dövüşten önce gömlekler ve pabuçlar çıkarılır. Salı geceleri Tyler evde kalıp sabun yapıyor. Sabunları ince kağıtlara sarıp gönderiyor. Paper Street sabun şirketi. Her dövüş, diyor Koca Bob, sürmesi gerektiği kadar sürer. Dövüş kulübünün kurucusu tarafından koyulmuş kurallardır bunlar. Onu tanıyor musun? Diyor, soruyor Koca Bob. Ben kendi gözlerimle hiç görmedim, diyor. Ama çocuğun adı Tyler Durden. Paper Street sabun şirketi. Onu tanıyor muymuşum? Bilmem ki, diyorum. Belki. Bölüm 13. Regent Otel'e gittiğimde Marla'yı sırtında bir bornozla lobide buluyorum. Marla beni işten aradı ve dedi ki, acaba spor salonundan, kütüphaneden, çamaşırhaneden ya da işten sonra yapmayı planladığım şey her neyse, ondan vazgeçip onu görmeye gidebilir miymişim? Marla beni aradı çünkü benden nefret ediyor. Beni aramasının nedeni bu. Kolajen güvenlik fonu hakkında tek kelime etmiyor Marla. Marla bana diyor ki, benim için bir iyilik yapar mısın? Marla bugün öğleden sonra yatakta yatıyormuş. Marla, seyyar aşevinin ölmüş komşuları için getirdiği yemeklerle karnını doyuruyor. Marla yemekleri alıyor ve komşularının uyumakta olduğunu söylüyor. Uzatmayalım. Marla bu öğleden sonra yatakta öylece yatıyormuş. Seyyar aşevinin saat yarımla iki arasında getirdiği yemekleri bekliyormuş. Marla'nın birkaç senedir sağlık sigortası yokmuş. O yüzden son zamanlarda yoklamaktan vazgeçmiş. Ama bu sabah Marla yoklamış ve eline bir yumru gelir gibi olmuş. Koltuk altında yumrunun yakınındaki bezler aynı anda hem sert hem yumuşakmış. Marla bir yakınına haber verememiş çünkü onları korkutmak istememiş. Ve eğer bu önemsiz bir şeyse doktora kaptıracak parası da yokmuş. Ama birisiyle konuşmaya ihtiyacı varmış ve başka birisinin de bir göz atmasını istiyormuş. Marla'nın gözlerinin kahverengisi fırında ısıtıldıktan sonra soğuk suya atılan bir hayvanınkine benziyor. Ebonitleştirme, galvanize etme ya da tavlama diyorlar buna. Marla, eğer bakmasına yardım edersem kolajen olayını affedeceğini söylüyor. Tyler'ı aramıyor çünkü onu korkutmak istemiyor diye düşünüyorum. Marla'nın gözünde ben herhangi birisiyim. Ona borcum var. Yukarıya Marla'nın odasına çıkıyoruz ve Marla bana doğada yaşlı hayvan görmediğimizi, çünkü hayvanların yaşlanır yaşlanmaz öldüğünü söylüyor. Eğer hastalanır ya da çaptan düşerlerse kendilerinden daha güçlü bir canlı onları öldürüyor. Hayvanlar yaşlanmak için yaratılmamışlar. Marla yatağına uzanıyor, bornozunun kuşağını çözüyor ve bizim kültürümüzün ölümü uygunsuz bir şey haline getirdiğini söylüyor. Yaşlı hayvanlar doğa dışı bir istisna olmalı. Hilkat garibeleri. Ben ona üniversitedeyken vücudumda çıkan sihri anlatırken Marla soğuk soğuk terliyor. Sihir penisimde çıkmıştı ama ben çükümde diyorum. Aldırmak için tıp fakültesine gitmiştim. Sihirli yani. Daha sonra babama anlatmıştım. Bu olaydan yıllar sonraydı ve babam gülerek aptallık ettiğimi söylemişti. Çünkü sihirler doğanın tırtıklı kaputlarıydı. Kadınlar onları severdi ve Tanrı bana bir ihsanda bulunmuştu. Ellerimde hala dışarının soğuğuyla Marla'nın yatağının yanında diz çökmüş otururken, Marla'nın soğuk tenini yavaş yavaş yoklarken, parmaklarımın arasındaki her santimetrede Marla'nın küçük bir parçasını yoğururken, Marla diyor ki, Tanrı'nın tırtıklı kaputları olan o sihirler kadınları rahim kanseri yapıyor. İşte böylece kendimi tıp fakültesindeki bir muayene odasında kağıt örtünün üstünde otururken bulmuştum. Bir tıp öğrencisi çüküme bir kutu dolusu sıvı nitrojen püskürtüyor ve 8 tıp öğrencisi onu seyrediyordu. Sağlık sigortanız yoksa başınıza gelecek olan budur. Onlar aletinize çük değil de penis derler. Ama adına ne derseniz deyin, üstüne sıvı nitrojen püskürtüldüğünde o kadar acır ki onun yerine çükünüzü çamaşır sodasıyla yakmayı da deneyebilirsiniz. Bunu söylediğimde Marla gülüyor. Sonra parmaklarımın hareketsiz kaldığını görünce gülmesi kesiliyor. Bir şey bulmuş olabileceğimi düşünüyor. Marla'nın solukları duyulmaz oluyor ve karnı davul gibi geriliyor. Kalbi bir davulun gergin derisinin altından güm güm vuran bir yumruk gibi atmaya başlıyor. Ama hayır, ben konuşmakta olduğum için durdum. Durdum çünkü bir anlığına ne o ne de ben Marla'nın yatak odasında değildik. İkimiz de yıllar öncesinde tıp fakültesinde o yapışkan kağıdın üstünde oturuyorduk ve benim çüküm sıvı nitrojenden cayır cayır yanıyordu. Derken tıp öğrencilerinden biri çıplak ayaklarımı gördü ve iki geniş adımda odadan çıkıp gitti. Öğrenci üç gerçek doktorun arkasında odaya geri döndü ve doktorlar elinde sıvı nitrojen kutusunu tutan adamı dirsekleyip kenara itelediler. Gerçek doktorlardan biri çıplak sağ ayağımı tuttu ve öbür gerçek doktorların suratına doğru kaldırdı. Üçü birden ayağıma baktı. Orasını burasını mıncıkladı ve ayağın polaroid resimlerini çekti. Tanrı'nın ihsanı olan sihri yarı yarıya donmuş olarak orada yarı çıplak oturan insanın geri kalanı hiç yoktu sanki. Sadece ayaktı o. Öbür tıp öğrencileri de ayağı görebilmek için birbirlerini itelemekteydi. "Ayağınızdaki bu kırmızı leke," diye sordu doktorlardan biri. "Ne zamandır orada?" Doktor doğum lekemden söz ediyordu. Benim sağ ayağımda bir doğum lekesi vardır. Babam yanı başında küçük bir Yeni Zelanda olan koyu kırmızı bir Avustralya'ya benzediğini söyleyerek takılır bana. Ben de doktorlara bunu söyledim ve ortamdaki heyecan bir anda söndü. Çükümdeki soğuma yavaş yavaş geçiyordu. Nitrojenli öğrenci dışında herkes çıkıp gitti ve öyle bir hava oluştu ki sanki bıraksanız o da çıkıp gidecekti. O kadar hayal kırıklığına uğramıştı ki çükümün başını tutup kendine doğru çekerken bir an bile gözlerime bakmadı. Sihirden arta kalan şeyin üstüne ince bir nitrojen bulutu aktı. Ne hissettin derseniz, gözlerinizi kapayıp çükünüzün 1500 kilometre uzunluğunda olduğunu düşünün, gene de o acıdan kaçamazsınız. Marla gözlerini indirip elime ve Tyler'ın öpücüğünden kalan ize baktı. "Burada doğum lekeleriyle pek fazla karşılaşmıyorsunuz herhalde," dedim tıp öğrencisine. "Mesele o değil," dedi. "Herkes doğum lekesinin kanser olduğunu sanmıştı. Genç erkeklere musallat olan yeni bir kanser türü çıkmıştı. İnsanlar ayaklarında ve bileklerinde kırmızı lekelerle uyanıyorlardı. Lekeler hiç geçmiyor, bütün vücudunuza yayılıyordu ve sonra da ölüyordunuz." Tıp öğrencisi dedi ki, "Doktorların ve herkesin o kadar heyecanlanmasının nedeni sende bu yeni kanserden olduğunu sanmalarıydı. Bu hastalığa yakalanan çok az insan vardı. Ama gitgide yayılmaktaydı. Yıllar önceydi bu. Kanser böyle işte," diyorum Marla'ya. "Her zaman hatalar olabilir. Belki de önemli olan vücudunun küçük bir parçasında bir aksilik çıkacak olursa kendinin geri kalanını unutmamaktır." "Çıkacak olursa," diyor Marla. Nitrojenli öğrenci işini bitirdi ve sihirin birkaç gün içinde düşeceğini söyledi. Çıplak kıçımın yanında o yapışkan kağıdın üstünde ayağımın bir polaroid resmi duruyordu. Kimsenin istemediği ayak resmi. Dedim ki bu resmi alabilir miyim? O resim hala odamdaki aynanın kenarında duruyor. Her sabah işe gitmeden önce o aynada saçımı tarıyorum ve bir zamanlar nasıl 10 dakikalığına kanser olduğumu hatırlıyorum. Kanserden de beter bir şeydi. O şükran gününde ilk kez dedemle buz pateni yapmaya gitmediğimizi anlatıyorum Marla'ya. Buz kalınlığı neredeyse 15 santimi bulduğu halde. Anneannem hayatı boyunca sahip olduğu benlerin iyi görünmediği yerlere, alnına ya da kollarına o küçük yuvarlak yara bantlarından yapıştırırdı hep. Benler saçaklanarak o bantlardan dışarı taşar veya kahverengiden maviye ya da siyaha dönerdi. Anneannem hastaneden son kez çıktığında valizini dedem taşımıştı ve valiz o kadar ağırdı ki dedem kendini yan yatmış hissettiğinden yakınmıştı. Fransız asıllı bir Kanadalı olan anneannem o kadar iffetli bir kadındı ki asla insan içine mayoyla çıkmaz ve tuvalette çıkarabileceği sesleri maskelemek için her zaman musluğu açardı. Bir yarım mastektomi ameliyatından sonra Lourdes'li Meryem Ana Hastanesi'nden çıkarken anneannem ona demişti ki "Sen mi kendini yan yatmış hissediyorsun?" Dedeme sorarsanız bu olay bütün hikayenin özetidir. Anneannem, kanser, evlilikleri, hayatları. Bu olayı her anlatışında güler. Ama Marla gülmüyor. Onu güldürmek istiyorum. Rahatlatmak istiyorum. Kolajenden dolayı kendimi affettirmek için. Marla'ya vücudunda bulunacak bir şey olmadığını söylemek istiyorum. Bu sabah kendisi bir şey bulmuşsa bir hataydı o. Bir doğum lekesiydi. Marla'nın elinin üstünde Tyler'ın öpücüğünden kalma yara izi var. Marla'yı güldürmek istediğim için Chloe'yi son kez kucaklayışımı anlatıyorum ona. Saçsız Chloe'yi. Kel kafası ipek bir eşarpla sarmalanmış, sarı balmumuna batırılmış bir iskelet olan Chloe'yi. Sonsuza kadar kaybolup gitmeden önce Chloe'yi son bir kez kucaklamıştım. Ona korsana benzediğini söylemiştim ve Chloe gülmüştü. Ben plaja gittiğimde her zaman sağ ayağımı altıma alıp otururum. Avustralya ve Yeni Zelanda'yı. Ya da ayağımı kuma gömerim. İnsanlar ayağımı görürlerse onların kafasında ölmeye başlayacağımdan korkarım. Bende olmayan bu kanser her yerde artık. Bunu Marla'ya söylemiyorum. Sevdiğimiz insanlar hakkında bilmek istemediğimiz o kadar çok şey var ki. Onu rahatlatmak, onu güldürmek için Abby'nin köşesine mektup yazan kadını anlatıyorum. Bu kadın yakışıklı ve başarılı bir cenaze levazımatçısıyla evleniyor ve nikah gecesi adam kadını buz gibi suyla dolu bir küvete yatırıp vücudu buz kesene kadar orada tutuyor. Sonra yatakta hiç kıpırdamadan yatmasını söylüyor ve kadının uyuşmuş soğuk vücuduyla seks yapıyor. İşin komik tarafı kadın yeni gelin olarak yaptığı bu işi izleyen 10 yıllık evlilik hayatında da yapmaya devam ediyor ve şimdi de Abby'ye mektup yazıp soruyor. Acaba bunun bir anlamı olabilir mi? Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Niret. N-I-R-R-E-T. Armalite. A-R-M-A-L-I-T-E. Eagle Apache. E-A-G-L-E. A P A C H E Lourdes L O U R D E S Polaroid P O L A R O I D Abby A B B Y